Hayırlı günler değerli dinleyenler. Bugün Çiçeği Burnu'nda yeni bir programla karşınızdayız. Kıymetli hocam, Profesör Doktor Necdet Tosun ve bendeniz Muhammed Akif Koç. Bundan böyle her cuma saat 15'te Dervişin Günlüğü ismiyle yeni bir programla sizlerle buluşacağız. Öncelikle hocamı tanıtarak sizlere başlamak istiyorum. Hocam sizleri tanıyabilir miyiz acaba?
Efendim ismim Necdet Tosun. 1971 Bandırma doğumluyum. 1993'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdim. Şu anda yine aynı fakültemizde İstanbul'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tasavvuf hocası olarak vazifeye devam ediyorum.
Evet hocam.
Çalışmalarım daha ziyade Orta Asya tasavvufu, yani Nakşibendilik, Yesevilik ve Hindistan tasavvufu, İmam Rabbani ve Osmanlı tasavvufu şeklinde bu sahalarda bazı kitap ve makalelerimiz vardır.
Teşekkürler hocam. Hocam en son Derviş Keşkülü isminde kitabınız yayınlandı. Bu programımızda inşallah Dervişin Günlüğü yeni bir program. Bu programla dinleyicilerimizin karşısında olacağız. Dervişin Günlüğü programında dinleyicilerimize nelerle bahsedeceğiz? Bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum biraz. Dervişin Günlüğü programında muhterem dinleyicilerimiz, tasavvufun ne anlama geldiği, tasavvuf kelimesinin kökü ve anlamları, tasavvufun temel konuları, tasavvufun gayesi, tasavvufu eğitime ihtiyaç var mıdır yoksa yok mudur, tasavvuf ve züht hareketi nasıl gelişmiştir ve kavramsallaşmıştır, kurumsallaşmıştır, bunlardan bahsedeceğiz başlıca. Sizlerden gelen soruları da aynı zamanda cevaplamaya çalışacağız. Bunun için mail bilgilerimizi, iletişim bilgilerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. dervişingunluğu@erkamradyo.com veya soru@erkamradyo.com'dan bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. İnşallah bundan böyle her cuma saat 15'te Profesör Doktor Necdet Tosun hocamla sizlerin huzurlarında olacağız. Hocam, derviş kelimesinin kelime anlamıyla başlayarak dinleyicilerimize bilgi vermek istiyorum. Derviş kelimesi ne anlama geliyor? Bununla alakalı bizleri bilgilendirebilir misiniz acaba?
Efendim derviş önceleri Farsça'da fakir anlamına geliyormuş. Daha sonra tasavvuf ehli için, tasavvufa gönül vermiş, tasavvuf yoluna girmiş insanlar için kullanılır bir tabir olmuş. Tabii derviş veya diğer ifadesi salik, tasavvuf yoluna giren, güzel mümin olmak için, ahlaklı bir Müslüman olmak için çalışan insan demektir. Tasavvuf yoluna girmiş insan demektir. Dervişin Günlüğü programımızın ismi malumunuz. Dervişin günlüğünde ne vardır? Her şey vardır. Yani iyi bir mümin olmak için, iyi bir Müslüman olmak için dervişin gündeminde ne varsa bizim de gündemimizde hepsi olacaktır. Burada tabii öncelikle tasavvufun tarihinden, tasavvufun kurumsallaşmasından bahsedeceğiz. Ama dinleyicilerimizin merak ettiği sorular ne varsa onları da inşallah gelen e-maillerle cevap vermeye çalışacağız. Tasavvufta evet. Zikir vardır, sohbet vardır, halvet vardır bazı tarikatlarda, yani inzivaya çekilmek birkaç günlüğüne veya 10 gün itikaf diyoruz, 40 gün olursa erbain diyoruz. Efendim hizmet vardır yine dervişin gündeminde, bir Müslümanın gündeminde ümmet için, İslam için hizmet vardır. Gerektiğinde cihat vardır. Çünkü tasavvuf tarihine baktığımızda özellikle milli mücadelelerde, vatan savunmasında dervişlerin ön safta yer aldığını görüyoruz. Buna benzer ayrıca tasavvufun bir kültür tarihi gibi yönleri de vardır. Mesela Osmanlı tekkelerinde insanlar ne yemişler, ne içmişler, kandil akşamları evet. Ne tür ilahiler söylemişler. Yani bu büyük bir kültür oluşturmuştur. Yani tasavvufun hem tarihinden, hem kültüründen, hem meselelerinden gelen soruları da cevaplamaya çalışacağız. Efendim kendimiz de burada tasavvufun büyük bir kültür, büyük bir irfan, büyük bir düşünce, tabii düşünce boyutu da var. Yani vahdet-i vücut, vahdet-i şuhud, tecelli gibi bir sürü meseleler var. Bunları dinleyicilerimiz merak ediyor olabilir. Günümüz bilgi çağındayız, iletişim çağındayız. Fakat bu iletişim çağında birçok bilgi karmaşası da var. Yani bilgi kirliliği de var. İnternette tasavvufla ilgili doğru yanlış birçok bilgi var. Yani tabiri caizse eli olan yazıyor, ağzı olan konuşuyor.
Evet, hocam.
Böyle bir şey var. Dolayısıyla bunun doğrusu nedir? Tasavvuf tarihinde bunun aslı nedir? Kur'an ve sünnet çizgisinde bir tasavvuf nasıldır, nasıl olmalıdır? Bunlar hakkında hem konuşacağız hem de inşallah gelen sorulara cevap vermiş olacağız. Tabii malumunuz bu e-maillerde Ş ve Ü gibi harfler olmadığı için dervişin günlüğü yerine dervisin gunlugu et erkamradyo.com
evet hocam.
Adresine dinleyicilerimiz sorularını atabilirler.
Peki hocam, dervişin günlüğü, programımızın ismi bu. Dervişin bir günü veya dervişin bir günü tabiri doğru mudur? Derviş için zaman ve mekan meselelerinde bir sabitlik var mıdır? Yoksa derviş için zaman ve mekandan ziyade anın oğlu mudur? Yani İbn Arabi'nin bir tabiriyle dervişe İbn Arabi kendisi o anı yaşayan, en iyi yaşayan insan tabirini kullanıyor. Acaba derviş için bir gün veya dervişin günlüğü bizim açmamız gerekirse nasıl açabiliriz hocam bunu?
Efendim şimdi Sufi İbnül Vakt olmalıdır diye bir tabir var tasavvufta. Yani derviş o an için içinde bulunduğu anda en faydalı şey neyse, en lüzumlu şey neyse onunla meşgul olur. Mesela İmam Rabbani de diyor ki gördünüz bir adam ama yani kör, gözleri görmüyor. Yolda gidiyor ve önde bir çukur var. Bir sufi, bir derviş o anda zikir mi çekmeli yoksa gidip bu adamı kurtarmalı mı? Çünkü adam görmüyor ve önünde kuyu var, yürüyor. O anda en hayırlı iş gidip o gözleri görmeyen kişinin elinden tutmak. Abiciğim, amcacığım gel. Oradan yürüme, şuradan yürü. Orada kuyu var demektir. Zikir faziletlidir ama o anda gerekli olan o adamı kurtarmaktır diyor. İşte İbnül Vakt olmak böyle bir şey. Yani o anda en gerekli şey neyse onunla meşgul olmak. Tabii dervişin günlüğü deyince hani böyle bazı gençler günlük tutarlar.
Evet.
Biraz da onu hatırlayabiliriz. Yani günlük evet. İçerisinde ne vardır? Şu gün şunu yaptım, bugün şu arkadaşımla görüştüm, bugün böyle böyle başımdan olaylar geçti diye insanlar hani yazarlar ya. Yani bir dervişin de günlüğünde ne vardır? Hayatında ne varsa her şey vardır. Eğer sansürlememişse hayatını, sansürlememişse
evet.
Başından geçen olayları, duygularını, düşüncelerini, beklentilerini, hatıralarını, her şeyini o günlük defterine yazar. Dolayısıyla dervişin günlüğünde, gündeminde yahut veya hatıralarında ne varsa biz de bu programda bir kısıtlama olmaksızın yani bir tasavvuf ehlinin hayatında ne varsa hepsini konuşmaya çalışacağız inşallah.
Hocam programımıza başlarken derviş kelimesini açıkladık dinleyicilerimize. Dervişle alakalı ben de şöyle bir anlam ifade ettiğini duymuştum. Doğru mudur? Hem bunu da size sormak istiyorum. Farsça bir kelime olduğu söyleniyor. Der ve viş kelimelerinden türetildiği ve bunun anlam birlikteliğinden doğduğu söyletiyor. Der malum Farsça'da kapı demek. Viş de derviş kapı eşiği anlamına geldiğini duymuştum. Doğru mudur bilmiyorum. Bunu da inşallah teyit edelim. Ve kapı eşiği anlamıyla birlikte dervişin aslında o kapının eşiğinde bulunan ve kendisine verilen vazifeleri, kendisinden beklenilenleri o kapı eşiğindeki halle birlikte, kapı eşiğinde duran kişinin haliyle birlikte gerçekleştirilmesi talep edildiği, istenildiği için bu kelimeyle isimlendirildiğini duymuştur. Bilmiyorum doğru mudur bu?
Bu tür yorumlar tabii ki var. Başka türlü yorumlar da var. Farsça'da deryuze
evet.
Kelimesi vardır. Dilenmek anlamında. O kelimeden türediğini söyleyenler de var derviş kelimesinin. Yani önceleri fakirler işte kapı kapı dolanıp insanlardan dilenirlermiş. Tasavvuf ehli de genelde böyle fakir veya fakrı tercih etmiş, dünya malına önem vermeyen insanlar oldukları için bazıları yoldan giderken bu fakirdir, şunun cebine bir şey de atalım diyenler de olurmuş. Bu anlamda benzerlikten dolayı efendim deryuze kelimesinden dervişin geldiğini söyleyenler de var. Ama neticede derviş kelimesi zamanla tasavvuf ehli, tasavvuf yolunda yürüyen, güzel ahlaklı bir insan olmak için çabalayan insanların ismi olmuş veya sıfatı olmuştur.
Eyvallah hocam. Tasavvuf demişken hocam, yavaş yavaş tasavvufun ne anlama geldiği, bu kelimenin nereden türediği konularına da girmek istiyorum. Tasavvuf nedir sorusuyla başlamak istiyorum hocam. Programımızın da başında dinleyicilerimize ifade ettiğimiz gibi bu programda tasavvufa dair genel meseleler, tasavvufun genel konuları ile ilgili dinleyicilerimiz bilgilendirilecek ve kendilerinden gelen sorular da günümüz güncel konularla alakalı da olabilir. Cevaplandırılmaya çalışılacak inşallah. Hocam tasavvuf nedir? Bununla başlayalım isterseniz.
Efendim, tasavvufun çok tarifleri var tabii ki. Ama en kısası tasavvuf, kesb-i kemal ve seyri cemaldir diye tarif ediliyor. Ne demek bu? Kesb-i kemal, olgunluk kazanmak. Manen, ahlaken olgun bir insan olmak için çalışmak. Çünkü insan içinde haset, kibir, riya, dünya sevgisi, mal sevgisi gibi kötü huylar, kötü ahlak vardır. Doğuştan itibaren vardır. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim buna tezkiye diyor. Kötü ahlaktan arınmak diyor. Böyle bir vazifesi var her Müslümanın.
Evet hocam.
Bunları yapmak için çabalamaya, kötü ahlaktan temizlenmek için çalışmaya kesb-i kemal, kemalat elde etmek, olgunluk kazanmak deniyor. Bir tasavvufun bir boyutu bu. Peki olgunluk kazandıktan sonra ne oluyor? Seyri cemal kısmı başlıyor bu sefer de. Seyri cemal, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının tecellilerini alemde, kainatta seyretme. Yani bir kısım manevi hallere ulaşma. Tasavvufun demek ki iki boyutu var. Bir, olgunlaşmak için çalışmak.
Evet.
İki, olgunlaştıktan sonra bir kısım manevi hediyelere, buna müşahede, varidat, mükaşefe gibi farklı isimler veriyor tasavvuf ehli. Ama seyri cemal illa insanın böyle olağanüstü bir şey görmesi şart değil. Nedir? Mesela bir suya bakıyorsunuz. Normalde bir manevi eğitimden geçmemiş kişi işte susadığım zaman giderim der, bardakta alırım suyu içerim der. Hatta bazılarının besmele bile aklına gelmez. Bazıları suyu alır, besmelesini çeker, su içtikten sonra elhamdülillah der. Birinci kişiye göre bu daha iyi bir noktada. En azından yani besmeleyle başladı, hamdeleyle bitirdi. Üçüncü kişi, yani biraz daha manevi derecesi yükselmiş olan bir kişi, suya baktığı zaman ne düşünür? Mesela şunu düşünebilir, der ki bitkiler suya muhtaç, hayvanlar suya muhtaç, insanlar suya muhtaç. Ama su bunlara muhtaç değil.
Evet.
Her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil. Nedir? Samet. Allah'ın isimlerinden Samet. Samet demek Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç değildir ama her şey ona muhtaçtır,
muhtaçtır
demek. Şimdi suda böyle bir şey var. Bitkiler suya muhtaç, hayvanlar suya muhtaç, insanlar suya muhtaç ama su bunlara muhtaç değil. İşte idrak seviyesi yükselen kişi suya baktığı zaman Cenab-ı Hakk'ın Samet isminin sanki orada tecelli etmiş gibi. Veya şöyle diyelim, Allah'ın Samet ismini hatırlıyor. Veya güle bakıyor. Gül, normalde bir manevi eğitim görmemiş kişi güle, bir çiçeğe baktığı zaman ne güzelmiş der, geçer gider.
Evet.
Veya daha böyle kapitalist zihniyette bir insansa, şu belediyenin parkındaki çiçekleri toplayayım, koparayım, gidip çiçek pazarına satayım, paraya çevireyim diye düşünebilir. Çok egoist bir düşünce.
Evet.
Biraz üstteki bir insan koparmayı düşünmez, paraya çevirmeyi düşünmez ama işte çiçeklerin rengi güzelmişler, kokusu güzelmişler, orada kalır. Bir üst idrake çıkamaz ikinci kişi.
Hatta hocam Hüdayi Hazretleri için Üftadi Hazretleri ile birlikte o terviye gördüğü zamanlarda, Sülük'teki zamanlarında bir hikaye anlatılır, bir menkıbe. Programımızın da adı üzerinde olduğu gibi dervişler çiçek toplamaya gönderilir. En güzel çiçekleri kimler getirecek konusu vardır. Hüdayi Hazretleri'nin getirdiği o çiçek, diğer dervişler getiriyorlar çiçekleri, hepsi güzel çiçekler vesaire. Hüdayi Hazretleri'nin getirdiği o çiçek, o zaman tabii Bursa Kadısı Mahmut olarak hizmette, dervişlik sülükünü devam ettiriyor. Boynu bükülmüş, artık hani belki de
solmuş
diyebiliriz. Böyle bir çiçek, işte hemen dervişler bu çiçek nedir, ne ola ki işte Üftada Hazretleri'ne böyle bir çiçeği nasıl getirebilirsin diye kendi aralarında konuşurken, asıl idraki, o söylediğiniz gibi üçüncü idraki yaşayan Hüdayi Hazretleri'nin bu çiçeği neden getirdiği hususuna gelince, Üftadi Hazretleri onu fark edip onu idrak edebilen kişi orada. Onun sebebi de onun Allah'ı zikreden, bütün çiçekleri gittiğinde Allah'ı zikreder halde bulduğunu. Ama bu çiçeğin solmuş, artık kendinden geçtikten dolayı o zikrinin son bulduğundan dolayı bu çiçeği kendine getirdiğini ifade ediyor. Ve o söylediğiniz aslında üçüncü idrake güzel bir, bu manada örnek olabilir bu.
Tabii,
Hüdayi Hazretleri'nin yaptığı.
Tabii çok güzel bir örnek.
Evet.
İşte birinci kişi şunları koparayım, çiçek pazarında satayım, paraya çevireyim diye düşünüyordu.
Evet.
Tam kapitalist bir zihniyet, egoist. Nefsi emmare mertebesinde. İkinci kişi koparayım demiyor. Rengi güzelmiş, kokusu güzelmiş diyor. Ama dünyevi platformda kalıyor. bir üst seviyeye geçemiyor. Üçüncü kişi sizin ifade ettiğiniz gibi bu çiçek Allah'ı zikrediyor diyor. Veya bu çiçek güzel. Cenab-ı Hak da güzel. Çünkü hadis-i şerifte İnnallâhe cemilun yuhibbul cemâle diye hadis var. Allah güzeldir, güzelliği sever.
Evet.
Çiçeğin güzelliğini görüp Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatını, güzellik sıfatını hatırlıyor. Yani Allah'ı hatırlıyor. Hani bir söz var. Bana her şey seni hatırlatıyor diye.
Evet.
İşte belli bir idrak seviyesine çıkan kişi nereye baksa Allah'ı hatırlıyor. Suya bakıyor, Allah'ın Samet ismini hatırlıyor. Çiçeğe bakıyor, Allah'ın cemal sıfatını hatırlıyor. Veya bir ağaca bakıyor. Ağacın üzerinde bir kuş yuva yapmış. Yavruları var. Gagasıyla yavrularını besliyor. Dışarıdan buğday, arpa bir şeyler bulup besliyor yavrularını. Buna bakan kişiler ne derler? Birinci kişi der ki gideyim bir ızgara şişe alayım. Şu kuşu yavrularını takayım. Pişireyim. Izgara yapayım. Yiyeyim diye düşünebilir. Çok böyle nefsi emmare mertebesinde bir düşünce. Ama bunu düşünen insanlar olur. İkinci kişi bakar kuşa ve yavrularına. Aa ne güzel kuşmuş. Sesi de güzelmiş. Tüyleri de güzelmiş der. Ama orada kalır. Yemeği düşünmez belki ama daha üst bir şeye çıkamaz. O seviyede kalır. Üçüncü kişi şu anda bu anne kuş yavrularına rızık veriyor. Yani rezzak oluyor.
Evet.
Rezzak rızık verici demektir. Allah'ın isimlerinden birisi. Cenab-ı Hak da bütün kainatın rezzakı. Yani yağmur olmasa, güneş göndermez, güneş olmasa, işte atmosferi Cenab-ı Hak bu şekilde yaratmış olmasaydı, bu düzeni böyle kurmuş olmasaydı, bitkiler olmazdı. Bitkiler olmazsa hayvanlar telef olur, insanlar telef olur. Dolayısıyla hakiki anlamda bütün kainatın rızık vericisi, rezzakı Cenab-ı Hak deyip, o kuşun yavrularına rızık vermesine bakıp, Allah'ın rezzak sıfatını hatırlıyor üçüncü kişi. Şimdi birinci kişiyle yani ben bunları ızgara yapayım diyen kişiyle, bunların tüyü de güzelmiş, şişe güzelmiş diyen kişiyle, bu kuşta Cenab-ı Hakk'ın rezzak ismi tecelli etmiş diyen kişi birbirinden tabii ki farklı. Yani idrak. Evet. Hepsi insan bunların. Hepsinde aynı göz var. Hepsinde aynı kulak var. Fakat perspektif yani bakış açısı farklı. İdrak farklı. Demek ki tasavvufun işte bu. Yani tasavvuf o birinci kişiden, birinci idrakten bizi alıp üçüncü idrake, belki dördüncü, beşinci idraklere bizi çıkarmak. Bizi iyi bir Müslüman, Cenab-ı Hakk'ı seven, peygamberini seven, merhametli, şefkatli. Şimdi üçüncü mertebeye çıkan bir insan o kuşu yemeyi düşünmüyor artık. Şefkat gelişiyor. Merhamet gelişiyor. Nereye baksa Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını hatırlıyor. Veya bir aslan işte tavşanı yiyor mesela. Yani belgesellerde görüyoruz.
Evet.
Afrika'da aslan avını tutmuş yiyor. Öldürüyor. Allah'ın isimlerinden birisi Mümit, öldüren. Bir ismi Muhyi, dirilten. Bir ismi Kahhar. Şu aslanda şu anda Cenab-ı Hakk'ın Mümit ismi, yani öldüren ismi veya Kahhar ismi, kahredici ismi aslanı tecelli etmiş deyip, yani nereye baksa, ağaca, kuşa, çiçeğe, suya, aslana, kaplana niye baksa, her an Allah'ı hatırlamaya vesile oluyor. Zikri daimi dedikleri herhalde böyle bir şey. Yani sürekli Allah'ı hatırlamak. Çünkü etrafımızda dünyevi şeyler var ama bunlar bize Allah'ı hatırlatmaya başlamış ise o zaman Allah ile sürekli beraber olduğumuz şuuru gelişiyor.
Evet. Tasavvufun birçok anlam ifade etmesi, mesela tasavvuf bir haldir diyen var, tasavvuf irfandır diyen var, tasavvufu ancak yaşayan bilir diyen var ve birçok böyle tariflerin olduğunu biliyoruz. Bunun sebebi nedir acaba hocam?
Herkes tasavvufu nasıl anlamışsa kendi idrakine göre, kendi manevi haline göre öyle tarif etmiş. Dolayısıyla çok farklı tarifleri oluşmuştur tasavvufun. Ama kelime anlamı olarak bakarsak suf kökünden geldiği anlaşılıyor. Bu konuda farklı görüşler olsa da en sağlam görüş budur. Arapçada suf yün demektir. Sufi yünlü elbise giyen demektir.
Evet.
Tasavvuf da işte bu sufilere benzemeye çalışan anlamında kullanılmış önceleri. Sonraları işte bu maneviyat yoluna giren kişilerin genel adı olmuş. Mutasavvuf, tasavvuf, sufi, suf, hepsi aynı kökten gelen şeyler. Peki nedir bu yün meselesi? Suf dedik, yün demek. Peygamber Efendimiz zamanında Mescid-i Nebevi'nin yanında bir bölüm vardı. Ashab-ı Suffe.
Evet.
Bunlar genelde sahabe içinden ilimle meşgul olan, Peygamber Efendimiz'in sohbetlerini dinleyen kişilerdi ve genelde fakir insanlardı. Bir kabile veya bir köy Müslüman olursa ve bize İslam'ı öğretecek bir hoca efendi gönderin diye Peygamber Efendimiz'den talepte bulunurlarsa, öncelikle Peygamber Efendimiz bu Ashab-ı Suffe'den birisini gönderirdi. Çünkü bunlar sürekli Peygamber Efendimiz'in dizinin dibinde onun sohbetine yetişiyorlardı, İslam'ı iyi öğreniyorlardı. İşte bu Ashab-ı Suffe'nin çoğu fakir oldukları için yün elbise giyiyorlardı. Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki, biz diyor Ashab-ı Suffe'den idik. Yaklaşık sayıları değişiyor. Bazen 50-60 kişi oluyor. Bazen daha da fazla oluyormuş sayıları. Ama çoğumuz suf giyerdik. Yani yün giyerdik diyor. Şimdi biliyorsunuz orada tarım ve hayvancının olduğu toplumlarda en kolay bulunan şey yündür. Yün elbisedir.
Evet.
İpek o zamanlar mesela Çin'den gelirdi belki. İşte ipek elbise pahalıydı. Zaten erkeklerin ipek giymesi dinen uygun değil. Kadınlara helal ve caiz oluyor. Efendim, atlastır, ibrişimdir, böyle değişik kumaşlar vardı. Fakat o değişik kumaşlar pahalıydı. Herkes giyemezdi. Ayrıca kişinin imkanı olsa bile tevazu göstererek, yani böyle pahalı elbiselere gerek yok, 3 günlük dünyada böyle pahalı şeyler giymeye gerek yok diyerek ucuz elbise giyenler de vardı. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde yün bir cübbe içindeydi diye rivayetler vardır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam peygamberdi, devletin başkanıydı, devlet hazinesi yani Beytülmal onun emrindeydi. İstese en pahalı kumaştan elbiseyi giyebilirdi ama Peygamber Efendimiz züht ehli bir insandı, zahitti. Dünya malına önem vermiyordu, hatta hasır üzerinde uyumuştu. Hazreti Ebubekir ya Resulallah veya Hazreti Ömer ya Resulallah bize söyleseydin sana yumuşak bir yatak getirirdik. Niye böyle hasır üzerinde uyudunuz? Yüzünüze hasırın izleri çıkmış deyince Peygamber Efendimiz benim dünya ile ne işim var? 3 günlük dünyada benim rahat ile, konfor ile ne işim var? Ben bu dünyada misafir gibiyim buyuruyor. İşte Peygamber Efendimizin hayatında böyle dünya malına, pahalı elbiseye, konfora düşkünlük olmadığını görüyoruz. Zaten tasavvufun temeli de bunlar. Yani dünya malına fazla değer vermemek. İşte sahabe kiram içinde imkanı olduğu halde, maddi imkanı olduğu halde tevazuundan, zahitliğinden dolayı yün elbise giyen, yani ucuz elbise giyen kişiler vardı. Ashab-ı Suffe'nin çoğu zaten bu şekilde yün elbise giyiyorlardı. Peygamber Efendimiz de yün bir cübbe içinde vefat etmişti. Dolayısıyla sonraki dönemlerde tabi'in, tebe-i tabi'in ve daha sonraki dönemlerde böyle dünya malına ve işte pahalı lükse kaçmayalım. Basit,
evet,
ve sadeliği tercih edelim. Giyimde, kuşamda ve diğer günlük hayatımızda basit ve sadeliği tercih edelim diyen bir zahitler grubu. Yani bunlar Peygamber Efendimiz ve ashabının yaşadığı o züht hayatını, takva hayatını, o sade hayatı, lüksten, konfordan uzak kalma düşüncesini devam ettirmeye çalışan insanlardı. İşte bunlar genelde ucuz olduğu için yün elbise giymeyi tercih ettiler. Bunlara yün elbise giyen anlamında sufi dendi.
Sufi.
Evet. Tasavvuf kelimesi de oradan türüyor. Yani bunların hayat tarzı, bu sufilerin, yün giyen zahitlerin hayat tarzına da tasavvuf dendi.
Peki hocam, tasavvuf kelime olarak kullanılmayan hangi dönemde başladı? Günümüzde çokça kullanılıyor, biliyoruz. Hani tasavvufu belki her cenahta kelime anlamıyla, literatür anlamıyla kullanan ve bunu belki de idrakine varan birçok insan var günümüzde. Ama tasavvuf ilk kullanılmaya başladığı dönemler ne zaman? Bununla alakalı bilgi var mıdır
önceleri,
acaba?
Önceleri bu şekilde yani zühde, takvaya, maneviyata önem veren kişilere zahit deniyordu. Yani züht ehli.
Evet.
Abid deniyordu. İbadete düşkün. Nasik deniyordu veya nüstak çoğulu. Bunlar da aynı, ibadete düşkün insanlar demek. Fakat zamanla bunların kıyafetleri genellikle işte bu suf yani yün olduğu için bunlara sufi denmeye başlandı. Ebu Haşim es-Sufi tasavvuf tarihinde veya İslam tarihinde sufi lakabıyla anılan ilk kişidir diye kitaplara geçer. Bu da Hicri 100'den sonra. Hicri 100'lerin sonuna doğru.
Ebu Haşim es-Sufi.
Evet, 100'den sonra önceleri zahit, abid kelimeleri kullanırken Hicri 100. yıldan sonra yavaş yavaş bunlara sufi denmeye de başlıyor ve bunlar böyle işte kendileri gibi düşünen, kendileri gibi yaşayan insanlarla bir araya gelip konuşacakları, sohbet edecekleri mekanları da kurmaya başlıyorlar Hicri 100'den sonra, 150 yıllara doğru. İşte dergah dediğimiz, ribat deniyor önceleri. Sonradan evet. Farklı bölgelerde dergah, tekke, hankah gibi farklı isimler alıyor. Yani yavaş yavaş bu tasavvuf düşüncesi kurumsallaşmaya başlıyor.
Evet. Belki bir tasavvuf eleştirisi olarak bir sözden, daha doğrusu tasavvuf eleştirisi değil de o günündeki, yaşadığı gündeki insanların hallerini eleştiren bir sözden bahsederler. Önceden tasavvufun kendi vardı ama adı yoktu ilk zamanlarda, ama şimdi tasavvufun adı var ama kendi yok diye bir sözden bahsederler. Kimin sözdür tam olarak ben hatırlayamıyorum hocam. Eğer bu konuda da net bilgi varsa dinleyicilerimizle paylaşabiliriz, ama tasavvufun dediğiniz gibi ilk dönemlerde züht, işte nasik veyahut da zühtü direkt hayatında bizzat yaşayan ashabtan sahabiler vardı. Özellikle mesela Ebu Zer Gıfari ile ilgili menkıbeler anlatılır. Evinde 3 günden fazla yiyecek ve işte geçimini sağlayacak miktardan fazlasını bulundurmadığıyla alakalı. Sonradan ise tasavvuf ismi belki kurumsallaştı, ancak kendisinin özünün kaybettiğine dair bir söz bu. Böyle bir sözden bahsederler.
Evet, Kuşeyri Risalesi'nde galiba o söz geçiyor. Tabii kaçan balık büyük olur diye bir tabir vardır.
Evet.
İnsanlar kendisinden önce yaşayan böyle büyük abidlerin, zahitlerin, takva ehli insanları görünce kendi dönemini biraz efendim zayıf görüyor ve önceleri daha iyiydi ifadesi. Bu hep kullanılan gelmiştir. Yani Kuşeyri Risalesi'nin yazarı Abdülkerim Kuşeyri,
evet.
465 Hicri vefatı, 1072 miladi, yani 900 yıl önce, 950 yıl önce hatta yaşamış bir insan.
Evet.
Ondan sonra Mevlana'lar gelmiş, İbn Arabiler gelmiş, Şah-ı Nakşibendler gelmiş, İmam Rabbaniler gelmiş. Yani çok daha büyük mutasavvıflar yaşamış. Abdülkadir Geylani'ler gelmiş vesaire. Bugün de insanlar bazen aynı şeyi söyleyebiliyor. İşte eskiden şu şu şu zatlar vardı, büyük tasavvuf ehli yetişiyordu, bundan sonra tasavvuf azaldı gibi düşünebiliyor. O yani kaçan balık büyük olur, geçenler insanlar daha farklı görüyor gibi. Tabii günümüzde modernleşme, sekülerleşme, dünyevileşme artabiliyor. O ayrı bir mesele, ama her devirde salih insanlar vardır. Tasavvufu, İslam'ı, İslam ahlakını gayet güzel yaşayan insanlar vardır. O insanları tanıyabilmek, o insanları örnek almak mesele. Eğer onları tanıyamamışsak, bu şekilde yanlış bir düşünceye insan zihni yavaş yavaş kaymaya başlıyor. Demek ki o devirler geçti. Hayır, geçmedi. Sayısı oranı azalmış olabilir, ama günümüzde de gerçekten İslam ahlakını yaşayan çok insanlar vardır. Mühim olan o insanları bulabilmek, onlarla beraber ahbap olabilmek.
Mühim olan belki de program başında o bahsettiğimiz İbnül Vakt olabilmek. Yani vaktin oğlu olabilmek, vakti en iyi şekilde değerlendirebilmek. Peki hocam, şimdi tasavvufun temel konularıyla alakalı hocam giriş yapmak gerekirse eğer, tasavvuf nedir işledik, tasavvuf kelimesinin kökü ve anlamı nedir, bununla alakalı bilgiler aldık. Tasavvufun genel temel konuları nelerdir, bunlarla alakalı bizleri bilgilendirebilir misiniz hocam?
Şimdi tasavvufun temel konuları denince birincisi ihsan. Hadis-i şerifte el ihsan en ta'budallâhe ke enneke terâhü.
Evet.
Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam, melek, İnsan şekline giriyor. Peygamber Efendimiz'e gelip bazı sorular soruyor. Ya Resulallah, İslam nedir diye soruyor. Peygamber Efendimiz İslam'ın şartlarını sayıyor. Namaz, oruç, hac, zekat gibi. Sonra ikinci soru, iman nedir? Peygamber Efendimiz imanın şartlarını sayıyor. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak gibi. Üçüncü soru, ihsan nedir? Peygamber Efendimiz el ihsan en ta'budallâhe ke enneke terâhü. İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görür buyuruyor. Bakın, önce inanç meseleleri var, sonra ibadet meseleleri var. İbadeti de Allah'ı görüyormuş gibi ihlas ile, huşu ile, aşk ile, vecd ile eda etmek, yapmak meseleleri var. Üçüncü mesele bu. İhsan o demektir. Şimdi fıkıh kitaplarına bakıyoruz veya ilmihal kitaplarına, namaz nasıl kılınır? İşte eller şöyle kaldırılacak tekbir alırken, rükuda bel şöyle eğilecek, secdede eller ayaklar şöyle şöyle duracak, namazı şunlar bozar, bunlar bozmaz diye anlatıyor. Bunlar namazın şekli tarafıdır. Şekil kısmıdır. Dış tarafıdır. Bunları bilmek gerekiyor. Bunlar önemli, eyvallah. Ama sadece namaz budur diyebilir miyiz? Hayır. Namaz sadece eğilip kalkmaktır dersek o zaman jimnastik gibi bir şey olur. Hayır, namaz jimnastik değil. Bir kulluktur. İhlas ile ihsan kıvamında Allah'ı görüyormuş gibi efendim, onun huzurunda olduğumuzu düşünerek aşk ve vecd ile namazı, orucu, haccı, bütün ibadetlerimizi yaparsak o zaman ibadet oluyor. Eğer bu manevi tarafını, duygu tarafını çıkarırsak namaz bir jimnastikten ibaret oluyor. Oruç bir perhizden ibaret oluyor. Hac turistik bir seyahatten ibaretmiş gibi kalabiliyor. Oysa bunlar ibadettir. İbadet yapan da şekli tarafıyla beraber duygu tarafıdır, maneviyat tarafıdır. İşte ilmihal kitaplarında, fıkıh kitaplarında ibadetlerin sadece dış tarafı, yapılış şekli anlatılır. İşte hacda ne yapılacak? Tavaf edeceksin, Safa Merve arasında yürüyeceksin, sa'i diyorlar. İşte vakfeye duracaksın, Arafat Dağı'nda oturacaksın.
Evet.
Şurada şeytan taşıyacaksın, sonra uçağa bineceksin, dönüp geleceksin. Yani ne anlattı? Turistik bir seyahat rehberi alırsınız elinize. İşte Paris'e gidersin, şu müzeleri gezersin, şurada yemek yersin, şurada otelde kalırsın, dönersin gelirsin der gibi.
Halbuki hac bundan ibaret olmamalı.
Tamam. Tabii. Bunlar yapılacak eyvallah. Ama bunu yaparken hangi duygularla, hangi manevi duygularla hac yapmak lazım? Namazı evet, tekbir var, rükû var, hareketleri var. Ama bir de Allah'ı görüyormuş gibi yapmak. İhlas ile, aşk ile, şevk ile. Kur'an-ı Kerim'de estağfurullah. Kad eflehal müminun ellezine hum fi salatihim haşiun. Namazlarında huşu içinde olanlar kurtuluşa ermiştir buyuruyor Cenab-ı Hak. Namazda huşudan bahsediyor Kur'an-ı Kerim.
Evet.
Başka bir ayette feveylün lil musallin ellezine hum an salatihim sahun. Namazlarında gafil olanlara vah olsun. Bakın Kur'an-ı Kerim namazda huşudan bahsediyor. Namazda gafletten, uzak durmaktan bahsediyor. Demek ki ibadetlerin bir ruku, secde, tekbir gibi hareket kısmı, yapılış şekli kısmı var. Bir de huşu gibi, gafletten uzak kalmak gibi iç boyutu var. Fıkıh kitapları sadece şeklini anlatıyor. Tasavvuf ise iç boyutunu anlatıyor.
Hocam siz bunu anlatınca aklıma Necip Fazıl'dan rivayetle bir şey geldi. Kendisi şöyle diyor. Bir insan düşünün Kabe'de işte Kabe'nin örtüsüne yapışmış. Dışarıdan baktığımız zaman yani onu biz işte Allah'ın evindeyim şu an ve şu an belki ibadette zirve noktadayım. Allah'a en yakın olduğum noktadayım şeklinde düşünüyoruz dışarıdan. Ama içine dönüp baktığımızda belki de o ülkesinde bıraktığı dükkanındaki muhasebe işleriyle ilgileniyor. Onu biz bilemiyoruz. Bir de bir insan daha var. Dükkanında işleriyle ilgileniyor ama aklı sürekli Kabe'de, sürekli orada tavaf yapmakta, sürekli Allah'a ibadet etmekte. Yani bu iki insanı karşılaştırdığımızda aslında şeklen diğeri ondan daha üstün işlerle ilgileniyor gibi. Yani Kabe'de bulunuyor, ibadet ediyor ama aklı ülkesindeki dükkanında. Ülkesinde dükkanında çalışan kişi ise aklı Kabe'de, Allah'ta, Allah'ın rızasını kazanmakta. Dediğiniz gibi hocam eğer ihsan boyutunu insan kaybederse o zaman namazdaki huşuyu, ibadetteki o belki Allah'ın rızasını gözetmeyi ve sürekli Allah'ın kendisini gördüğünü, şuurunu hissetmeyi unutabiliyor. Bundan sebeple de ihsan duygusuyla ibadet etmenin önemi belki de buradan geliyor. Evet hocam tasavvufun temel konulardan
birisi bu ihsan. İhsan yani ihlas diyebiliriz buna biz kısaca.
Evet.
İbadetlerde ihlas, huşu. İbadette ihlas denince tabii Musa aleyhisselamla çoban kısası var. Onu da hatırlatmakta fayda var.
Evet.
Musa aleyhisselam yolda giderken bir çobana rastlıyor. Çoban kendi dilince Allah'a dua ediyormuş. Ya Rabbi keşke gelsen benim misafirim olsan. Sana en iyi koyunlarımın sütünden ikram ederdim. Çarıkların eskimişse ayağına çarık örerdim, dikerdim. Saçların yağlanmışsa saçlarını yıkardım diye böyle dua ediyor Allah'a çoban. Bunu duyan Hazreti Musa ona yaklaşıyor. Diyor ki ey çoban Allah'a böyle dua edilmez. Allah insana benzemez. Yemez, içmez, ayakkabısı çarığı olmaz, saçı olmaz. Böyle dua etme diyor. Çoban diyor ki ey Musa ben cahil bir çobanım. Nasıl dua edeceğimi bilmiyorum. Bana öğret de öyle dua edeyim. Bunun üzerine Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'ın şanına yakışır bir kısım dualar öğretiyor ve yoluna devam ediyor. Yoluna devam ederken Cenab-ı Hak'tan Hazreti Musa'ya vahiy geliyor, hitap geliyor. Ey Musa, o çobanın, o kulumun duasını niye bozdun? Evet, sözleri belki yanlıştı ama samimi idi, yürektendi. Ben onun duasından memnun oluyordum. Bu hitap gelince Cenab-ı Hak'tan Hazreti Musa geri dönüyor ve ey çoban diyor, sen nasıl biliyorsan öyle dua et, ben sana karışmıyorum diyor. Bu bir hikayedir ama burada çıkan ana fikir nedir? Demek ki insan duasında samimi olursa, namazında, orucunda, haccında samimi olursa, ihlaslı olursa, huşu ile yaparsa ufak tefek kusur hatalarını Cenab-ı Hak örtüyor. Çünkü hadis-i şerifte Cenab-ı Hak sizin niyetlerinize bakar. Suretlerinize, bedeninize bakmaz. Sizin kalplerinize bakar diye. İnna Allah'a la yanzuru ila suverikum. Cenab-ı Hak sizin bedenlerinize bakmaz. Kalplerinize, niyetlerinize bakar. Anlamında bir hadis-i şerif vardır. Dolayısıyla tasavvuf işte ibadetlerin ihlas, huşu, ihsan dediğimiz boyutu ile ilgileniyor. Tasavvufun konularından birincisi bu. Daha başka İhsan. Konular da var tabii. Zühd, tasavvufun en temel konusu. Tezkiye-i nefs, yani kötü ahlaktan arınmak, güzel ahlak sahibi olmak. Özel bilgi meselesi, tasavvufta sır meselesi gibi çok konular vardır ama hepsi sanırım bugüne yetişmeyebilir. Onun için sadece bugünlük tasavvufun konularından birincisini İhsan konuşuyorum. İhsan. Ve burada az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi hacla ilgili, hacda niyetler, onlarla ilgili son olarak Eyvallah bir menkübe hocam. Daha anlatalım. Abdullah bin Mübarek hacda bir rüya görüyor. Abdullah bin Mübarek hacca gitmiş, haccını bitirmiş. Rüyasında bakıyor, Kabe'de böyle biraz uyuklamış. Rüyasında iki melek geliyor. İki melek birbiriyle konuşuyorlar. Birisi diğerine soruyor meleklerden. Bu sene kaç kişi hacca geldi diyor. Diğer melek cevap veriyor. 600 bin kişi geldi diyor. Kaçının haccı kabul oldu diyor diğer melek. Diyor ki Şam'da Ali isminde bir ayakkabıcı var. Ayakkabı tamircisi. Hacca gelemedi. Ama Cenab-ı Hak onun haccını kabul etti. Onun haccının hürmetine bu sene gelen 600 bin kişinin hepsini haccını da kabul etti.
Allah Allah.
Böyle bir konuşma. Uyanıyor Abdullah bin Mübarek rüyadan. Allah Allah. Acaba bu Şamlı ayakkabı tamircisi nasıl bir amel yaptı? Ne yaptı ki Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandı? Hacca gitmediği halde Cenab-ı Hak hacca gitmiş gibi ona sevap verdi. Hatta onun hürmetine hepsinin, bu senekilerin hepsini haccını kabul etti. Merak ediyor. Hac kervanına katıldım diyor. Şam'a geldim. Şam'a geliyor. Diyor ki burada Ali isminde bir ayakkabıcı varmış. Evet diyor, var öyle birisi. İşte dükkanı burasıdır, evi burasıdır. Gidip kapısını çalıyor. Adam çıkıyor içeriden. Ben selamünaleyküm, ben Ali Efendi'yi arıyorum, ayakkabıcı. Benim diyor, buyurun. Abdullah Mübarek diyor ki ben hacda biraz uyudum. Şöyle şöyle bir rüya gördüm. Sen ne yaptın ki haccın kabul oldu daha gitmeden? Adam diyor ki ben diyor gariban bir ayakkabıcıyım. Yıllardır işte 3 kuruş 5 kuruş biriktiriyordum. Hacca gitmek istiyorum ama gidemiyordum, param yoktu. Bu sene biraz birikmişti. İnşallah bu sene hacca giderim diye niyet ettim. O günlerde eşim hamileydi. Dedi ki hanım, komşudan et kokusu geliyor. Biraz isteyebilir misin? Gittim komşuya. Dedim ki hanım aşermiş, biraz et istiyor sizden. Komşum dedi ki çocuklarım 4-5 gündür aç idi. Hiçbir şey yememişlerdi. Yolda ölmüş bir hayvan eti buldum. Ölmüş, kendiline ölmüş biliyorsunuz. Eti haramdır. Ondan biraz et kestim, eve getirdim, tencereye attım, o kaynıyor. Bizim çocuklar için bu zaruret halidir. Çünkü ölümle yüzle gelmişler. Onlar için helal olur. Fakat sizin paranız varsa size helal olmayabilir. Etin durumu bu. Söyleyeyim dedi. Bunun üzerine komşusu açken tok uyuyan bizden değildir hadisini hatırladım. Gittim hac için biriktirdim parayı, komşuma verdim. Dedim ki al bunu, çocuklarına helal rızık yedir. Elimi açtım, ya Rabbi dedim, sen benim niyetimi biliyorsun. Ben yıllardır bu parayı hacca gitmek için biriktiriyordum ama hadis de ortada. Hadis-i şerif ortada. Komşunun hali ortada. Sen beni hac etmiş kabul ediver ya Rabbi diye dua ettim. Benim yaptığım iş budur diyor. Bakın burada bir ihlas var.
Evet.
Samimiyet var. Peygamber Efendimiz'in hadisine uyma gayreti var. Dolayısıyla hacca gidemediği halde Cenab-ı Hak gitmiş gibi ona mükafat vermiş oluyor.
Tasavvuf Cenab-ı Hak bu. Bizlere de bu ayakkabıcının imanını nasip eylesin hocam.
Amin.
Hocam teşekkür ediyoruz bilgilendirmeniz için. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Her cuma saat 15'te Profesör Doktor Necdet Tosun ve bendeniz Muhammed Akif Koç ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerle olacağız. Programımızda cevaplandırması beklediğiniz sorulara dervişingunluğu@erkamradio.com, soru@erkamradio.com'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Selametle kalınız.
Allah'a emanet olunuz.